Ayrım 10. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşel. Sayfa 113. 1 kilogramlık döküman. Türkiye'de işkence olmadığını, hiç kimsenin işkence sonucu ölmediğini anlatmak için Evliya Çelebi gibi dolaşan Akarcalı'nın yolu bir gün Amerika'ya düşüyordu. Amerika'nın sesi radyosunun mikrofonlarına dudaklarını uzatıyordu. Uluslararası Af Örgütü'nün son raporunda Türkiye'de işkencenin yaygın biçimde sürdüğü suçlaması var. ANAP Genel Başkan Yardımcısı olarak yanıtınız ne? Söylediğiniz sıfatıma bir sıfat daha ekleyeceğim. Ben aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Cezaevlerini Ziyaret ve İnceleme Komisyonu Başkanıyım. Kartvizitine yazdırmadığına şükretmeli. Şimdiye kadar 15'e yakın sivil ve askeri cezaevini gezdik. O sırada 639 cezaevi vardı Türkiye'nin. Uluslararası Af Örgütü'nün suçlamalarına kesinlikle yalanlama getirmek istiyorum. Bulgaristan ya da Yunanistan'daki Türk azınlıklarla ilgili insan haklarına aykırılık oldu mu, TRT haberlerinin birinci sırasına kuruluyordu. Milletler Arası Af Teşkilatı ama. Böyle bir yalanlama için herkes sağır, kendini duyar ya da herkesi aptal, kendini çok ama çok akıllı kabul etmesi gerekiyordu. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde bir davada sanık Muzaffer Ayat'a, Bağlar Askeri Cezaevinde 1981-84 yılları arasında 32 kişinin işkenceyle öldürüldüğünü 6 Şubat 1986'da duyuruyordu. Askeri savcı suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığını söylerken, söze edilen ölüm olaylarıyla ilgili soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini söylüyordu. Akarcalı bunu biliyordu. Savcı, sanıkların vermiş oldukları dilekçenin incelenmesi neticesinde görüleceği gibi bu 32 kişiden bir kısmı işkenceleri protesto, ölüm orucu, kendini yakma gibi eylemler sonucu yaşamını yitirmiş, bir kısmı da işkence sonucu öldürülmüş denilmektedir, diyordu. Akarcalı bunu da biliyordu. Savcı 32 kişinin adlarını tek tek açıklıyordu. Selahattin Kunduz, Abdurrahman Çeçen, Mehmet Ali Eraslan, Önder Demirok, Mazlum Doğan, Mehmet Akpınar, Aziz Özbay, Ferhat Kutay, Eşref Anyık, Necmi Öner, Mahmut Zengin, Kemal Pir, Ali Çiçek, Akif Yılmaz, Bedi Tan, Ali Erek, Abip, Büyük Ertaç, Medet Özbadem, İsmet Kara, Yılmaz Demir, Remzi Aytürk, Necmettin Büyükkaya, Cemal Arat, Cemal Kılıç, Ali Sarıbal, Orhan Keskin, İ. Halil Baturalp, Halil Atala ve Ali Kılıç'ın ölüm olaylarının kovuşturulmasına gerek olmadığını söylüyordu. Başkan Akarcalı bunları da bilerek konuşuyordu Amerika'nın sesi mikrofonlarına. Af örgütü bir yerde Batı dünyasında kendi pazarını kaybetmeme endişesiyle tek yönlü ve kendi kendine gelin güvey olarak hareket etmektedir. Bir örnek vermek gerekirse, Uluslararası Af Örgütü'nün Fransız Başkanı ile Nisan ayı başında 4 saatlik bir görüşmem oldu. Örgütün böyle bir başkanı yok. Olsa olsa Fransa Şube Başkanı olabilir. Kendisine yaklaşık 1 kilogramlık döküman verdim. Kendilerine Türkiye'yi suçlamadan önce bize cevap verme olanağı sağlamalarını söyledim. Böyle bir yöntem olamaz. Af örgütü insan haklarına aykırı davranışlar için kendisine ulaşan kanıtlarla doğru olabileceğine inandığı her duyum için ilgili ülke hükümetlerinden acil önlem çağrısı yaparak bilgi isteyerek çalışmalarını yürütüyor. Bana bugüne kadar bir kere olsun bu örgütten bu konuları içeren yazı gelmedi. Sen kimsin kardeşim? Bundan da utanmıyorlar. Raporda bazı isimler geçiyor, bir avukattan söz ediliyor. Bunlar doğru mu? Bundan önce de çeşitli isimler çıkmıştı. Hatta bir ara Türk hapishanelerinde öldürülen 17 kişiden söz edilmişti. Bunların öldüğü kanıtlanamadığı gibi öldürüldükleri ilan edilen tarihlerde Avrupa'da serbest bir şekilde dolaşmakta oldukları ortaya çıkmıştı. Bakan Profesör İlhan Öztrak'ın 15 kişinin ölümünü açıklamasıyla karıştırıyor. Çünkü böyle bir şey olmadı. Uluslararası Af Örgütü ve benzeri örgütler kendi bulundukları ülkelere yaranabilmek için bizi malzeme olarak kullanıyorlar. Biz onları kullanabilsek ne güzel olurdu. Bundan da utanmıyorlar. Utanması gerekenler arasında bence bu sözlerin sahibi de var çünkü. Çünkü bu konuşmanın yapıldığı yıl aslında hepimizin utanması gereken öldürümler yaşanıyordu Türkiye'de. Karakolların pencerelerinden patır patır insan düşüyor ve ölüyordu. 1985 yılının ölüleri Haydar Yağmur ile başlıyor. Yusuf Atlan, Adnan Tüysüz, Halil Çelik, Kemal Gezgin, Yıldırım Özkan, Hasan Akan, Adil Can, Kazım Çakır, Vedat Aldoğan, Teoman Samanlı, Haydar Öztürk, Hüseyin Aydın, Ömer Çorak, Sıddık Bilgin, Şerafettin Tırıç, Halil Yuluk, Şazman Kansu, Cevher Yaşar, Akın Tanış, İbrahim Polat, Kenan Özcan, Şehmuz Durgun, Hamza Titan, Halil Yağcı, Ramazan Göncü, Dede Oğuzhan, Evren Battal, Ali Merkit ve Abdülkadir Kaya ile noktalanıyordu. Buna bir örnek vermek gerekirse, Belçika'da çıkan ve Hollanda ile Fransa'da satılan çocuklara yönelik Tintin adında bir dergi vardır. Bunların da hepsi resimli dergi okuyor. Turgut Özal Redkit, Akarcalı Tenten. Bu dergide işkence sorunu sanki İslam ülkelerine yönelik bir sorun mesajı verilmektedir. Afganistan'daki, İran'daki ve Türkiye'deki işkencelere karşı çıkınız denilmektedir. Avrupa'da çocuklar bile işkencecilerimizi, işkence kurbanlarımızı biliyorlarsa vay bizim halimize. Ben İran ve Afganistan'ı küçük görmem. Oralarda da hatırı sayılır yeri var işkencenin devlet yönetiminde. Ancak Türkiye'deki demokratik rejim ile İran ve Afganistan'daki rejimleri aynı kefeye koyarak konuya eğilmek ne kadar objektifse, Uluslararası Af Örgütü'nün çıkardığı raporlarda o kadar objektiftir derim. Liberal partilerin iktidarda olduğu demokratik rejimlerde işkenceyle adam öldürülebileceğini söylemek istiyor olmalı. Af Örgütü tek yanlı çalışmakta ve Hristiyan dünyasında insan haklarına karşı bir hareket yokmuş gibi, Müslüman ülkelerde ya da az gelişmiş ülkelerde varmış gibi davranmaktadır. Orta Çağ'da Haçlı seferine çıkmış bir senyör bile daha insaflı ve akılcı davranmıştır herhalde. Bugün Alman hapishanelerinde kötü davranıştan dolayı ölen ya da intihar eden, belki de intihar ettirilen 17 Türk'ün dosyası 5-6 seneden beri Türkiye'ye gönderilmemiştir. İnsan hakları sorunlarıyla ulusal egemenlik sorunu bir türlü kavramadığına ilişkin ciddi bir örnek bu. Hükümetinizin işkenceleri önlemesi için yaptığı çalışmalardan söz eder misiniz? Hükümet ve Türk devleti bütünüyle her türlü işkenceye karşıdır. Önleme bak önleme. Ahmet Uğurlu'nun televizyondaki programındaki gibi karşı izlemek yetiyor. Biz cezaevlerini gezerken ne sivil ne de resmi bir gardiyan olmadan mahkumlarla yalnız kalarak sivil ve resmi gardiyan neyse Türk hukuk devletinin vermiş olduğu müeyyideler dışında size bir müeyyide uygulanıyor mu diye açıkça sorduk. Anarşi ve terör suçundan Türk cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümler bize burada işkence uygulanıyor, zorla İstiklal Marşı söylettiriliyor dediler. Başka şeyler de söylediler. SHP'li Kenan Nehrozoğlu'nun teybinde olduğu gibi duruyor hepsi. Teyp denince Diyarbakır SHP milletvekili Kadir Narin'i anımsıyorum. Ben de bilgi ve belgelerin yanı sıra işkence yapan kişinin işkence yaptığına dair bantlar var. Bunları Sayın Özal'a, Sayın Akbulut'a, meclise dinleteceğim diyen Narin'den nasıl köşe bucak kaçtığınızı anımsıyorum. 2 Şubat 1986. Gerçekten merak etmeniz gerekmiyor muydu bantlarda ne olduğunu? Koskoca bir komisyon başkanı olarak. Dünyayı kandırabileceğiniz sandığınız komisyonun başkanlığından niçin istifa etmiştiniz? O komisyon ne oldu kuzum? Anımsayan var mı? Eğer Türkiye'de yaşayan biri İstiklal Marşı'nın söylettirilmesini işkence olarak kabul ediyorsa biz böyle kişilere bu tür işkence yapmaya devam edeceğiz. Ağababaları evrende bir meydan nutkunda bazı kişilerin insan haklarına hakkı olmadığını söylememiş miydi? Akarcalı'nın bu röportajı Anadolu Ajansı'nın 3 Ağustos 1986 günlü bülteninde yer aldı. Batı'nın demokratik platformlarına bir askeri rejimin katlanması gerekli sonuçları olarak aktarılan insan haklarına aykırılıklar, sivil rejimin ticaret konusu olmaktan kurtarılamıyordu. İnsan haklarındaki gelişmeler, iyileşmeler ve düzelmeler ihracat kalemleri arasında yer alıyordu. Ancak ihracat hayali oluyordu. İşkence araçla yapılır. Bakan olarak görev yaptığı hükümeti işkenceye göz yummakla suçladıktan sonra rakı kadehinin yalnızlığına gömülen Vural Arıkan bazı Anaplıların vicdanını sızlatıyordu. İnsanların gözüne baka baka yalan söylendiğini açıklayarak partisinden istifa eden Artvin milletvekili Nevzat Bayıklı'nın kürsüye çantasıyla çıktığını grupta o gün pek az kişi fark etti. Bıyıklı bir mühendise yapılan işkenceyi anlatmaya başladı. Bir yandan işkenceli sorgulamaları anlatıyor, bir yandan da demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak için iktidara geldiklerini anımsatıyordu. Bıyıklı sesine kulak verenlerin rahatsız olduklarını görüyordu. Bıyıklı coştukça coşuyordu. Bıyıklı'ya göre ülkenin bir başından bir başına her yerde işkence yapılıyordu. Salondan homurtular yükselince, "İnanmayanlar olabilir," dedi. "İnanmayanlara bir şey göstereceğini söyleyip çantasını açtı. Bıyıklı'nın çantasının içinden bir elektrik üretici çıktı. Sorgulamalarda kullanılıyordu. Bir eline üretici, bir eline kablolarını aldı. Bıyıklı bunlara bakarak, "Yok dediğimiz işkencenin aletleri bunlar," diye bağırdı. "Hani işkence yoktu?" derken İçişleri Bakanı'nın gözüne baka baka konuştu. Herkes birbirinin gözünün içine baka baka konuşuyor. Kimi doğru, kimi yalan söylüyordu. İçişleri Bakanı bir yıl sonra o gün grupta gözleriyle gördüğü işkence aygıtını unutacak, insanların gözünün içine baka baka yalan söyleyecekti. Bakan, "İşkence yok, işkence yöntemi yok, işkence araç kullanılarak yapılır. Araç da yok, işkence de yok," diyecekti. ANAP Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı 3 Mart 1985'te yapıldı. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut işkence aleti yok yalanını 28 Ocak 1986'da söyledi. Başbakan Turgut Özal 10. basın toplantısında devlet terörünü unutuyor ve Türkiye tarihinin en istikrarlı, en sakin 3 senesini geçirmiştir. Bugün Batı ülkelerinde terör Türkiye'den daha fazladır diyordu. 13 Aralık 1986. Ölenleri öldürülenleri saymayınca, işkence haykırışlarını duymayınca belki de doğru söylüyordu. Evreninki ile Özal'ınki nasıl da birbirine benziyordu. Evreninkiler de 16 Eylül 1980'de anarşi ve terörün durdurulduğunu açıklamamışlar mıydı? Annem de sormamış mıydı bana, "Orduya terfi mi dağıtıldı oğlum?" diye. Bıyıklı'nın "Hani işkence yoktu?" sorusu Özal'ın kulaklarında uğuldamaya başladı. Önce yüzü karardı, simsiyah oldu. Sonra gerdanından ikinci çenesi fırladı ve dudakları göğsüne doğru sarktı. Konuşmanın son tümcesine "Sayın Başbakanım," diye başlayan Bıyıklı, havaya kaldırdığı işkence aygıtını Özal'a doğru uzattı. Aygıt Amerikan yapımı EE-8 Sahra telefonunun GN-38'e 8 stok numaralı üreteç bölümüydü. CHP'li Cüneyt Canver, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada aygıtı üyelere göstermişti. Makine kimyayı endüstrisi kurumunda üretilen türleri de vardı, elektrik üreten işkence aygıtının ve elbette bu aygıtların alımı ve üretimi için bütçeye ödenek konmuyordu. İşkence aygıtları işkencecilerin yaratıcılıklarına bağlıydı. PKK pişmancılarından Recep Tiri'nin itiraflarıyla gözaltına alınan CHP Batman ilçe başkanı Salih Hak'tan yeni işkence aygıtlarıyla karşılaşıyordu. Dayaktan bayıldığını anlatan Hak'tan, "Kendime geldiğimde buz gibi suyla dolu bir çamaşır makinesinin içindeydim. Bir süre sonra çıkarıp buzdolabına soktular. Soğuktan iki büklüm olmuştum," diyordu. Beyaz eşya işkence aygıtlarının arasına giriyordu. 26 Şubat 1989. "Bu aletle size elektrik verseler, sadece onların istediklerini değil, Indira Gandhi'yi bile öldürdüğünüzü söylerdiniz," dedi. Bıyıklı çantasını yeniden açtı, işkence aygıtlarını topladı ve kürsüden indi. Koskoca salondan çıt çıkmıyordu. ANAP grubunun ortasına bir bomba düşmüştü sanki. Sessizlik bir küçük hıçkırıkla bozuldu. "Bizimkilerin yöntemi eski. Konuşmadan en çok Rezan Şahinkaya etkilenmişti. Gözlerinden sicim gibi yaş süzülüyordu. İşkence önlenemiyordu. Bir şey söylemesi gerektiğini düşündü. Dudakları kurumuş, sesi çıkmıyordu. Bu konuda neler söylenebileceğini uzun uzun düşündü. Sonra bir psikolog olarak konuştuğunu belirtti ve aynen şöyle konuştu. Türkiye'de işkence yoktur demiyorum, vardır. Ama Avrupa, Amerika ve demir perde ülkelerinde olduğu gibi iz bırakmayan psikolojik işkence değil, fizik işkence vardır. Objektif olarak düşünecek olursak, dünya yüzünde işkence yapmayan millet yoktur. Devlet demek istiyor olmalı. Hepsi yapıyor bu işi. Yok diyen yalan söylüyor. Sizde mi, bizde mi? Mehmet Ali Ağca'yı görüyorsunuz. Papayı öldürmedi. Sadece ateş etti ama zavallı kafayı oynattı. Ben peygamberim diyor. Bizim hapishanelerimizde yatanlar melek değildirler. Adam öldürmüşlerdir. Taka taka taka diye. Adam taramışlardır. Taka taka taka diye. Elinoğlu öyle yöntemler bulmuş ki adam bir gün kalpten ölüveriyor. Geliştirilmiş işkence yöntemi öneriyor. Bu Avrupa'da da Amerika'da da yapılıyor. Bizimkiler merttir, bunu yapmıyorlar. Bizimkiler dedi, işkenceciler olmalı. Bizim polisimiz eti senin, kemiği benim veya kızını dövmeyen dizini döver atasözleriyle yetişmiş, büyümüştür. Onun için dövebilir. Zaten oraya gelen yavrum, anasının süt kuzusu değil ki. Yavrumu anlamak olanaklı değil. Övgüden mi, sövgüden mi söylendi pek anlaşılamıyor. Fırsat bulsa polise taka taka yapacak. Taka takaya kafasını fena takmış bu üçüncü oldu. Avrupa'da, Amerika'da işkence görenlerde yara bere olmuyor, bizde oluyor. Çünkü bizim zavallılar henüz eski yöntemleri kullanıyorlar. Yeni yöntemlere bir başlasalar böyle bir sorunda kalmayacak. Ondan sonra vaveyla kopuyor, işkence yapılıyor diye. Oysa hiç kimse sesini çıkarmasa ne güzel olur değil mi? Ben işkence yok demiyorum. 30 Ocak 1986. Batı yakından izliyor. Özal'ınki ile Evren'inki bir noktada birleşiyordu. İkisinin de ortak paydalarını aynı şeyleri söylemekten, savunmaktan öte, istedikleri gibi düşünmek, istedikleri gibi konuşmak oluşturuyordu. Dünyaya aldırmıyor, istedikleri gibi sövüyor, istedikleri gibi övüyorlardı. Söylediklerinden sorumlu değillerdi. İnsan hakları konusunda bir gün başka, ertesi gün başka şeyler söyleyebiliyorlardı. Çelişkilerine, akıl dışılıklarına gelişim değişim dedirtecek birilerini nasıl olsa kolayca bulabiliyorlardı. Onlar aslında özgürlüklere önem veriyorlardı. Onlara göre bütün insanlar özgürdü ama onlar biraz daha özgür olmalıydılar. Örneğin Özal için başlangıçta işkence yoktu. Sonraları tek tük var oluyordu. Daha sonra ise işkence suçtu. Birkaç zaman sonra da İşkence yasaktı. Yeri geldiğinde söz veriyordu, yeri geldiğinde meydan okuyordu. 1988'de meydan okudu, 1989'da söz verdi. İspata çağırıyorum, gelsinler, görsünler, ispat etsinler ki işkence mişkence yoktu. İngiltere'de bağımsız yayın yapan 4. kanalın sorularını yanıtlarken Özal, sistematik işkence ve haksız yargılama iddialarını reddediyordu. Ve Uluslararası Af Örgütü'nce Türkiye'nin AT'ye tam üyelik başvurusunu görüşmeye hazırlandığı bir dönemdeki suçlanmasının anlamlı olduğunu söylüyordu. Özal, Af Örgütü'ne hodri meydan diyorum, gelsinler tüm iddiaları tek tek inceleyelim diyordu. 5 Kasım 1989. ABD'nin saygın öğretim kurumlarından Wharton Ekonomi Okulu'ndan yeni bir fahri doktorluk diploması sağlarken söz veriyor. Türkiye insan haklarına en fazla saygı duyan bir ülke olacak, diyordu. O güne değin hiç bu kadar uzun süre tek ayak üstünde kalmamış, insan hakları sorunlarıyla ilgili tek ayak üstünde hiç bu kadar uzun konuşmamıştı. Özal temel insan hak ve özgürlükleri konusundaki eleştirilere yanıt veriyor, objektif ve gerçekçi nitelik taşıyan her türlü eleştiriye karşı gerekli duyarlılığın gösterildiğini söylüyordu. Türkiye'de insan haklarına dayalı demokratik bir rejim bulunmadığını asla söylemediğini vurguluyor, başbakanlıkta bir insan hakları birimi bile oluşturuldu diyordu. Özal, ulusal insan hakları belgelerimiz arasında yer alacak yaşamının en uzun konuşmasını yapıyordu. Bu söyleşinin soruları 7 Mart 1989'da Başbakan Sayın Turgut Özal'a sunuldu. Yanıtların bir bölümü Cumhuriyet Gazetesi'nde Erbil Tuşarp imzasıyla yayımlandı. 9 Nisan 1989. İnsan hakları konusunda iyileştirici, düzenleyici önlemler almamakla, bu konuda gerekli inisiyatifi kullanmamakla suçlanıyorsunuz. Aslında hiç kimse böyle suçlamıyordu Özal'ı, soruyu sorandan başka. Bir başka deyişle, 12 Eylül askeri rejiminin insan hakları politikalarını mı sürdürüyorsunuz? İnsan hakları konusunda iyileştirici tedbirler almamakla suçlandığım konusundaki görüşlerinize katılmıyorum. Evet alamadık demek için batılı bir kafa, batılı bir yürek isterdi. Tam tersine iktidarımız zamanında insan haklarının gelişmesi ve güvence altına alınması amacıyla önemli gelişmeler kaydedildiğine inanıyorum. Ölüleri saymazsak öyle. Türkiye'de insan haklarına dayalı demokratik rejimin objektif ölçüleri vardır. Notu hazırlayan uzmanın hatası bu. Çünkü insan haklarına dayalı nitelik 1961 Anayasası'nda yer alıyordu. 1982 Anayasası Cumhuriyet'in niteliklerini sayarken bu somut yaklaşımı terk etmiş, rejimin insan haklarına saygılı olduğunu özellikle vurgulamıştı. İnsan haklarına bakışı göstermesi bakımından ilki daha somut, ikincisi daha soyut bir kavram bence. Buna ek olarak yargının almış olduğu dış denetimi de sağlamış ve bu suretle Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerde yürürlükte olan sistemi Türkiye'ye getirmiş bulunuyoruz. Siz de biliyorsunuz ki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na kişisel başvuru hakkı tanınmasıyla her Türk vatandaşı iç hukukumuzdaki yargı yolunu geçtikten sonra hakkında verilen yargı kararlarından memnun kalmadığı takdirde Avrupa İnsan Hakları Komisyonu nezdinde kişisel başvuru hakkını kullanmak imkanına sahiptir. Biz pek öyle bilmiyoruz. Çünkü siz bir yandan kişisel başvuru hakkı tanıdık diye kasım kasım gezinirken bir yandan Lahey Adalet Divanı'nın yargı yetkisini tanıdığınız belgeyi konseye bir türlü göndermiyor ve bunu da kamuoyundan saklıyordunuz. Bu az şey değildir ve bugüne kadar birçok Türk hükümeti bu hakkı sağlamış değildir. Az şey değil doğru. Çünkü bugüne kadar hiçbir son 10 yılda insan haklarına aykırılıklar bu düzeye ulaşmamıştı. Yine biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi çerçevesindeki işkence anlaşmalarına katılarak bu konuda demokratik ülkelere bir sistem geliştirmek hususundaki kararlılığımızı gösterdik. Sözleşmelere koyduğunuz çekinceleri de biliyoruz. Öğrenmek isterseniz dipnota bir göz atın. Bu işlerin gerçekten göstermelik yapıldığını göreceksiniz. İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'nin 26 Şubat 1988'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasının uygulamada pek kıymeti harbiyesi yoktu. 1230 sanıklı Devsol davasının duruşma yargıcı Talip Orhan, 4 Mart 1988'de bizi Avrupalılara yargılatamazsınız diye bas bas bağırıyordu. İşkenceye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisine çekince konularak onaylandı. Sözleşmeye taraf olan ancak Türkiye gibi davranan ülkeler arasında Afganistan, Bulgaristan, Beyaz Rusya, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Macaristan, Şili, Fransa ve Panama gibi ülkeler vardı. 723 sanıklı Devyol davasında sözleşmenin 15. maddesiyle ilgili tartışmalar oldu. Sanık avukatları 15. maddenin hükme bağlanmamış ve sürmekte olan davalara uygulanması gerektiğini belirttiler. Askeri yargıçlar, kanıtların değerlendirilmesi mahkemenin işidir diyerek 15. maddeden kurtuldular. 15. madde işkence altında alınan ifadelerin yargılamada kullanılamayacağını hükme bağlıyordu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na Türkiye hakkında sadece 1991 yılında 33 kişisel başvuru yapıldı. Bunlardan 12'si kabul edildi. 24 Nisan 1992. İşkence ayıbından kurtulmak öyle sanıldığı gibi kolay olmuyordu. Ve her ülkeye eşit derecede uluslararası kuruluşun denetimine kapılarımızı açtık. Sonradan iddiaları yalanlamak için teftiş fırçaları hazırlattınız. Siz yine dipnota bakın. Genelkurmay Adli Müşavirliğinden gereği için Karadeniz Hava Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığına, bilgi için Milli Savunma Bakanlığına gönderilen bir mesaj emri, insan hakları politikalarında yalanın yeri ve önemini anlatıyordu. Mesajda, 1. 25 Şubat 1988 tarihli ve 3411 sayılı kanunla onaylanan işkence ve gayri insani ya da küçültücü ceza ve muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi gereğince oluşturulan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'nin ülkemize yapmayı planladığı ziyaret, Genelkurmay Başkanlığı'nın mesajı ile bildirilerek hazırlıklı bulunulması istenmiştir. 2. Bu defa komite üyelerinin ziyaret etmek istediği yerlerin Ankara, Diyarbakır ve Malatya olarak belirlendiği, İçişleri Bakanlığı sorumluluğundaki Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı Sorgulama Merkezi dışında herhangi bir askeri kurumun ziyaret kapsamı içinde bulunmadığı Milli Savunma Bakanlığı'nca bildirilmiştir. 3. Bununla birlikte heyetin Türkiye'de bulunduğu sırada hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulunduğu askeri kurumları da ziyaret etmeye karar verebileceği ihtimale dikkate alınarak ziyaretin planlandığı Ankara, Diyarbakır ve Malatya'daki askeri kurumlarda sözleşme kapsamına giren yerlerde sözleşme esaslarınca gerekli önlemlerin alınması isteniyordu. 30 Eylül 1990. İsteyen gelip görebiliyordu ama görecekleriyle ilgili hazırlıklar aylarca önce yapılıyordu. Yasakların kaldırılması, bütün partilerin seçimlere katılması gibi konulardaki gelişmeler ise hepimizin malumu. Evet, yasakların kaldırılması için gösterdiğiniz çabalar, düzenlenen oyunlar hepimizin malumu. Beni en çok referandumdan bir gün önce eski siyasilerin yasaklarının kaldırılmaması için gözü yaşlı bir biçimde televizyondan yaptığınız çağrı etkilemişti. Bir de Banker Boko olayı. Özal referandum sonuçları belli olmadan erken seçim kararını açıkladığı konuşmasında 6 Kasım 1983'te yapılan genel seçimlerin şaibesinden kurtulmak istediğini söylüyordu. Özal bazı çevrelerin 1983 seçimleriyle ilgili söyledikleri sözlerden ve Türkiye'yi temsil ediyor mu etmiyor mu münakaşalarından bu suretle kurtulunacaktır diyerek demokratik rejimin niteliğini sergiliyordu. 6 Eylül 1987 seçimlerde DYP'yi yıpratmak için yaratılan Banker Boko olayının siyaset ortamına getirdiği çöküntü zaman içinde Hasan Celal Güzel, Hande Mumcu olayıyla çöplüğe dönüştürülecekti. Yalnız biz değil, Batı da Türkiye'deki insan hakları konusundaki gelişmeleri yakından izliyor. Mesela Avrupa Konseyi Asamblesi'nin 24 Nisan 1986 tarih ve 860 sayılı kararı ile bu durum tescil edilmiştir. Şimdi biz de burada insan haklarına aykırılıkları tescil eden kararlarımı, raporlarımı sıralayalım istiyorsunuz. İşte Uluslararası Af Örgütü'nün bazı raporları, tümü Özal'ınkinin Evren'inkinden hiçbir ayrımı olmadığını anlatıyor. Mayıs 1984 işkence dosyası, Türk yetkililer tutuklu ve hükümlülere işkence yapılmasında ısrarlı olmuştur. Temmuz 1985 işkence tanıkları, Türkiye'de işkence yaygın ve sistematiktir. Şubat 1986, Türkiye'de insan haklarına aykırılıklar, siyasal mahkumlar ve adli suçlular polis gözetiminde işkence görüyor. Haziran 1987, Türkiye'de insan haklarına aykırılıklar devam ediyor, Uluslararası Af Örgütü'nün düşünce suçları ve işkence ile ilgili endişeleri sürüyor. Kasım 1988, Türkiye dosyası, hemen hemen hiç kimse işkenceden kurtulamıyor. Ne yaşlısı, ne hastası, ne genci affedilmiyor. Ekim 1986, yıllık rapor 1980-1988 yılları arasında 229 kişi gözaltında kuşkulu bir biçimde öldü. Türk hükümeti 66 olay hakkında bilgi verdi ve sadece 13 kişinin işkence sonucu öldüğünü bildirdi. Mart 1990, Türkiye'de yargı dışı infazlar. Mart 1991, Türkiye'de işkence hala sürüyor, gelişmeler insan haklarında temel iyileşme getirmiyor. ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ABD Kongresi, Avrupa Parlamentosu, Helsinki İzleme Komitesi ve benzeri kuruluşların binlerce sayfa raporu, karar tasarısı ve kararı var. Özal'ınkinin Evren'inkinden hiçbir ayrımı olmadığını anlatıyor tümü. Bütün bunları göz önünde bulundurursak, insan haklarına saygıya ilişkin iyileştirici tedbirler alınmadığı hususundaki suçlamalara katılmak güçtür. Hükümetimiz, uluslararası insan hakları belgelerini göz önünde bulundurarak, insan haklarını geliştirmek hususunda atılımlarına devam etmek kararındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimsenin şüphesi yok, ufak tefek kaygılarından, kuşkularından başka merak etmeyin. 10. ayrımın sonu, sayfa 125.